Ayrım 6. 59. sayfa. Amerikalıyla konuşmam gerek. Nerede o? Adamlarımdan biri onu İsviçre'deki otelinden almaya gitti diye bilgi verdi Bartim. Karakoldaki odalardan birinin size ayrılmasını sağladım. Güzel. Gerekli bütün fotoğraflar çekildi mi? Tabii, her şeyi hallediyoruz. Karuso buzun içindeki surata bir daha baktı. Ürperdi ve iskemleden indi. Tamam, yeterince gördüm. Şimdi artık yukarı çıkalım. Varso Carabinieri karakolundaki oda küçücük bir meydana bakıyordu. Caruso aydınlıkta çalışabilmek için pencerenin yanındaki masayı seçmiş, plastik kanıt torbasını da önüne almıştı. Ellerine bir çift lastik eldiven geçirip ağır sırt çantasını torbadan çıkardı. Buz çözülmüş, erirken yelken bezini de ıslatıp yumuşatmıştı. Karakola inene kadar bütün yol boyunca merakla kıvranmıştı. Şimdi de minik merak iğnelerinin ayaklarına, ellerine battığını hissediyordu. Cebinden İsviçre ordu çakısını çıkarıp çantanın kilidini açmaya çalıştı. Kilidi yerinden bile oynatamadı. Dahili telefonu alıp danışmayı aradı. Büyük bir tornavidanız var mı? Efendim? Ben Caruso. Bir tornavidaya ihtiyacım var. Sağlam olmalı. Bir bakayım efendim. 5 dakika sonra kapı vuruldu ve elinde kocaman bir tornavida ile bir onbaşı belirdi. Bu olur mu yüzbaşım? Olmazsa dinamit isterim. Teşekkürler, gidebilirsin. Caruso bu kez hem tornavidayı hem de çakısını kullandı. Sırt çantasını bacaklarının arasına sıkıştırıp kilidi kanırtmaya çalıştı. Epeyce çabaladı ama 3. denemesinde kilit çıtırdığıyla açıldı. Kapı açınca güçlü bir bez kokusu duydu. Çantanın içine bakınca bir yığın eşya gördü. Perdesi, bir takım elbise, bir gömlek, bir kravat. Aralarında da bir çift iyi cins ayakkabı. Elbiselerin altında bir Browning tabanca ile siyah deri ayakkabı. Elbiselerin altında bir Browning tabanca ile siyah deri cüzdana benzer bir şeyle karşılaştı. Üzerinde neredeyse hiç pas izi bulunmayan tabanca oldukça iyi durumdaydı. Cüzdanı çıkarıp masanın üzerine bıraktı. Sonra çakın ucunu tabancanın tetik korkuluğuna takıp silahı cüzdanın yanına yatırdı ve sırt çantasının içini dakikalarca ve dikkatle inceledi. Sonunda cüzdanla ilgilendi. Çakının ucunu büyük bir dikkatle cüzdanın kapakları arasına sokup elindekinin cüzdan değil pasaport olduğunu görünce çok şaşırdı. Sayfaları ayırmaya çalışırken kapı vuruldu ve bir onbaşı başını uzatarak "Signor McCall geldi yüzbaşım" dedi. "Bana 5 dakika müsaade ver, sonra gönder." Caruso çalışma masasının kenarına ilişmiş, karşısında oturan genç Amerikalı'ya bakıyordu. Chuck McCall düzgün, sağlam ve iyi huylu birine benziyordu. Gözleri sırt çantasından çıkan ve masanın üzerini kaplayan eşyalara dikilmişti. "Bütün bunlar sırt çantasının içinden mi çıkardınız efendim?" "Si. Bir göz atabilir miyim?" "Evet, bakabilirsiniz ama lütfen dokunmak yok." McCall tabancaya özel bir ilgi gösterdi. "Tanrım, insan kafayı yer." "Efendim?" McCall belli belirsiz gülümsedi. "Çok şaşırtıcı demek istedim efendim. Bütün her şey, buzuldaki donmuş ceset, tabanca ve evrak cüzdanı, her şey çok şaşırtıcı." Caruso başıyla onayladı. "Evet, şaşırtıcı olduğu kesin. Cesedi inceleyince nelerle karşılaşacağız kim bilir. Yine de İngilizcemi bağışlayın senyor. Pek İngilizce konuşma fırsatı bulamıyorum ama bana lütfen cesedi nasıl bulduğunuzu anlatın. Daha önce Çavuş Parti'yi anlattım. Lütfen bana da anlatın." McCall anlattı. Caruso anlatılanları dinleyip "Epeyce korkmuşsunuzdur öyle değil mi?" dedi. "Çok affedersiniz, neredeyse donuma kaçıracaktım efendim. Yarıktan canlı çıkabildiğiniz için talihlisiniz. Sırt çantasının dışında gözünce çarpan bir şey oldu mu?" "Hayır efendim." "Emin misiniz?" "Babam özel dedektifti. Onun için kanıt konusunda polise yanlış bilgi vermem efendim." Caruso delikanlının doğruyu söylediğinden emin başını salladı. "Zamanınızı aldığım için özür dilerim ama sizinle bizzat konuşmak istedim. Sizi artık fazla tutmayacağız. İsviçre'den ne zaman ayrılacaksınız?" 4 gün sonra ülkeme dönüyorum." "Hepsi bu kadar mı yüzbaşım?" "Si, hepsi bu." McCall ayaklandı. "Bir soru sorabilir miyim?" "Tabii sorabilirsiniz." "Neler dönüyor?" Karasol kaşlarını çattı. Önce yere baktı. Sonra yeniden karşısından. Scusi? Ama anlamıyorum. Makkal gülümsedi. Neler oluyor demek istedim. Buzdaki adam kim? Cesedini inceleyene kadar kimliğini doğrulayamam. Ama bulduğum pasaporta göre bu adam Paul March adında bir Amerikalı. New York. Leroy Murphy, 2 metrelik dev gibi vücuduyla tekerlekli sandalyenin üzerine eğildi ve Sony CD çaların kulaklığını Bobby'nin kafasından dikkatle aldı. Caldwell bakım evinin serasındaydılar ve açık kapılardan sıcak kucağı mekanın içine doğru serin bir rüzgar esiyordu. Jennifer, Bobby ve Bobby'nin üzerine eğildikçe kısa kollu beyaz önlüğünün kumaşını geren, kalın kollarının derisi yumuşak, pamuklu kumaşın altında katran gibi kara olan erkek hasta bakıcı Leroy. Bobby tekerlekli sandalyede oturmuş, kafasını bir yana eğmiş, çenesinden salyası akıyordu. Jennifer eğildi, kağıt mendille kardeşinin çenesini sildi. Ardından çantasından bir tarak çıkardı ve Bobby'nin rüzgarın dağıttığı saçlarını taradı. Leroy, tamam dedi. Adam olana bu kadar bakım yeter. Baksana, uçuşa hazır görünüyor. Yarışma zamanı Bobby. Michael Jackson'la vedalaş bakalım. Bobby Michael'a bayılıyor. Öyle değil mi adamım? Bobby başını salladı. Leroy gülümsedi. Bobby siyahların şeref kardeşi. Adam müzik konusunda tanıdığım herkesten fazla şey biliyor. Yalan mı Bobby? Şimdi Jenny'yi de göstereceğiz değil mi? Bobby başı yana eğik gülümserken Leroy dizlerinin üzerine açık defterini yerleştirip tükenmez kalemi uzattı. İşte böyle. Şarkının adı Closer Than Close. Bana şarkıcının adını ve şarkının yılını yaz. Bobby tükenmez kalemi baş parmağıyla işaret parmağının arasında kuvvetle sıkıştırdı. Ardından da kağıdın üzerine Rosie Gaines adını yazdı. Yılını da yaz adamım, hadi beni mahcup etme. Bobby 1997 yazdı. İşte benim adamım. Zor soru geliyor. Coolio'nun aynı yıl arka arkaya 4 hafta listelerde kalan bir parçası vardı. Şarkının adını söyle. Jenny abla şaşırsın. Bobby bir an tereddüt etti. Yüzü konsantrasyondan katıldı. Ardından kağıda bir şeyler çiziktirip muzafferce gülümsedi. Leroy kağıttaki cevaba baktı. Dolgun bacağını şamarladı. Adamım! Ayaklı bir arşiv olduğunun farkında mısın? Kahrolası fillerden de sağlam hafızan var. Bobby'nin saçlarını okşadı. Ayaklandım. Gitmeye hazırlanırken Jennifer'a döndü. Dostça bakan yüzünde bir kulağından diğerine varan bir gülümseme yayıldı. Adam beni yarı yolda bırakmadı. Hiç bırakmadı. Büyük bir yarışmaya girip kazanabilir. Arabalar, tatiller, tonlar dolarlar. Ben de menajeri olurum. Jennifer erkek hasta bakıcının koluna dokunup adamın iyilik dolu gücünü hissettim. Teşekkürler Leroy. Her zaman hazırım. Camekanın içi güneşli ve sessizdi. Camların ötesinde görülen çimler yoğun bir çam ormanına ve pek uzakta olmayan bir gölcüye doğru yayılıyordu. İspanyol seramiklerinin üzerinden esip gelen rüzgar yine Bobby'nin saçlarını karıştırdı. Jennifer eğildi. Saçları düzeltti. Nasılsın bakalım? Bobby başını bir kere sallayıp tekerlekli sandalyesinde ileri geri yaylanmaya koyuldu. 17 yaşındaydı ama koyu renkli gür saçlarıyla, sütümsü teniyle 14 yaşındaki bir çocuk gibi duruyordu. Daha çocukken bile utangaçtı. Arada sırada kendini nasıl hissettiğinden çok umutsuzluktan kaynaklanan bir dürtüyle parlardı. Jennifer bazen başlarına bu acılar gelmeseydi Bobby'nin nasıl bir hayatı olabileceğini düşünürdü. Tam bu yaşlarda lisede olacak, bir kız arkadaş edinecek, herkes gibi bir hayat yaşayacaktı. Ama Jennifer bütün bu düşünceleri kafasından çıkarıp atmak zorundaydı. Bobby hayattaydı. Şimdi önemli olan da buydu. Bir de ikisi birlikteydi ama bugün Bobby oldukça uzakta gibiydi. Beni özlüyor musun? Bobby başını salladı. Leroy son birkaç gündür doğru dürüst yemek yemediğini söyledi. Her şey yolunda mı? Bobby rahatsız görünüyordu. Yüzünü öteye çevirdi ve sanki aklında bir şeyler varmış gibi koltuğunda gerildi. Bir derdin mi var Bobby? Bobby not defterini aldı. Dizin üzerine yerleştirdi. Son bir yıl süresinde işaret dili öğrenmiş, genellikle söylemek istediklerini bu yolla ifade ettiği için Jennifer de mecburiyetten işaretle anlaşmayı öğrenmek zorunda kalmıştı. Oysa Bobby herhangi bir nedenle düzgün ya da gerginse hala defterini kullanıp cevaplarını yazmayı tercih ediyordu. Leroy'la biraz önce oynadığı hafıza oyunu zihnini meşgul etmek için bir yoldu sadece. Bobby'nin hafızası hep şaşılacak kadar canlı olmuş, daha bebekliğinden başlayarak müzikten hep hoşlanmıştı. Jennifer onun radyoya kadar nasıl emeklediğini, düğmesini nasıl çevirdiğini, müzik duyulur duyulmaz da keyifle nasıl sallanıp yuvarlandığını asla unutamayacaktı. Oysa bu hafıza annesinin öldürüldüğü geceye kadar uzanmıyor. Bobby cinayeti hatırlayamıyordu. Jennifer bunun bir tercih mi yoksa kafasının içinde bu olayla ilgili devrelerin kapanması mı ya da kafatasına saplanan kurşunun beynin bir bölümüne verdiği hasar mı olduğunu bilemiyordu. Nedeni ne olursa olsun ne tıp uzmanları ne de kendisi bu soruların cevabını bulabilmişti. Ancak bazen bu unutkanlığın Bobby'nin annelerinin öldüğü ve babalarının kaybolduğu gece onları hatırlamaktan korkmasından kaynaklandığını düşünmüyor da değildi. Ancak bazen bu unutkanlığın Bobby'nin annelerinin öldüğü ve babalarının kaybolduğu gece olanları hatırlamaktan korkmasından kaynaklandığını düşünmüyor da değildi. Konuya her girmeye çalıştığında Bobby başka tarafa bakıyor, duymamış gibi yapıyor ya da yalnız kalmak istediğini belirtiyordu. Her ikisinin de hayatını mahveden geceden bahsetmeyi bir kez bile kabul etmemişti. Jennifer o gece olanların onu korkunç derecede etkilediğini, vücudunu olduğu kadar ruhunu da yaraladığını biliyordu. Ama bu konuyu derinine konuşabilecekleri güne kadar hiçbirinin hayatlarını gerçekten yaşayamayacaklarını da biliyordu. Şimdi de Bobby tükenmez kalemiyle deftere bir şeyler çiziktiriyor. Sonra da öylesine oturup boşluğa bakıyordu. Aklı başka tarafta gibiydi. Jennifer deftere uzandı. Üzerinde annemin mezarı yazılıydı. Mezarı ziyaret etmek istiyorsun öyle mi? Bobby başını salladı. Gerçekten istiyor musun Bobby? Bobby yeniden başını salladı. Jennifer, kardeşinin olayın yıl dönümü olduğunu, mezarı bu yüzden ziyaret etmek istediğini bile söylemediğini fark etti. Bu kadarı Bobby için çok fazla olacaktı. Defteri indirdi. Oraya gittiğin zaman sarsıldığını biliyorsun ama eğer gerçekten istiyorsan yarın uğrar ve seni mezarlığa götürürüm. Bobby mezarı görmekten hiç hoşlanmamıştı. Jennifer, onu mezarlığa ne zaman götürse hep sarsılıyor. Sonra günler boyu kendini iyi hissetmiyordu. Onu mezarlığa son götürdüğünde oradan ayrılmalarından hemen sonra havale geçirmişti. Olay gecesinin bir mirası da buydu. Bobby hafif sara krizleri geçiriyordu. Doktorlar Jennifer'a bunun kafatası travması geçirmiş kişilerde bir hayli yaygın olduğunu anlatmışlardı. Oysa Jennifer olayın yıl dönümünü hatırlayıp sarsılmanın dışında Bobby'nin kafasında başka bir şey olduğunu, her zamanki gibi kafasında ne varsa onun çevresinde dolandığını hissediyordu. Haklıydı da. Elini uzatıp Jennifer'ın elindeki defteri istedi. Bazen iletişim kurmanın bu kadar uzun sürmesine öfkeleniyordu ve bugün de o günlerden biriydi. Koyu saçları alnının üzerine yapışmış, yüzünde minik ter damlacıkları tomurcuklanmaya başlamıştı. Kağıdın üzerine yeni bir şeyler yazarken dikkatten dudakları gerilmiş, kaşları çatılmıştı. İşini bitirince defteri neredeyse kızgınlıkla ablasına fırlattı. Jennifer kağıttaki yazıları okudu. Buradan gitmek istiyorum. İnsanlar iyi ama aile değil. Başını kaldırıp Bobby'ye baktı. Galiba bunun nereye varacağını biliyorum. Bobby soluğunu boşalttı ve bu kez cevabını işaretle verdi. Jennifer kardeşinin önce kendini, sonra ablasını gösterip ardından da parmaklarını kavuşturmakla ne demek istediğini anladı. Bobby bir iki saniye sonra işaretlerini tamamlayınca ne anlattığını tümüyle biliyordu. Beraber olmamızı istiyorum. Gelip senin yanında kalmak istiyorum. Her zaman. Bobby, bunları daha önce konuşmuştuk. Seni sevdiğimi biliyorsun. Benim yanında olmanı çok istediğimi biliyorsun. Çoğu hafta sonu gelip bende kalıyorsun. Ama hafta içinde işim günün büyük bir bölümünü alıyor. Bazen gecenin geç saatlerine kadar eve dönmüyorum. Ya bir şeye ihtiyacın olursa? Ya ben evde değilken düşer ve yardıma ihtiyacın olursa? Bunu daha önce de denemişti, hem de birkaç kez. Son seferinde Coldwell Bobby'nin ablasına gidip 2 aylık bir deneme süresi boyunca orada kalmasını bile kabul etmişti. Bobby'ye evde bakması için gündüzleri bir hasta bakıcı tutulmuştu. Oldukça pahalı bir işti ama kadın en azından Jennifer işteyken Bobby'nin yemek yemesini, temizlenmesini sağlayacak, ihtiyaçlarını giderecekti. Sonra bir gün hasta bakıcı telefon etti. Bir kaza olmuştu. O ve Bobby St. Vincent Hastanesi'ndeydiler. Sonunda hasta bakıcının yiyecek bir şeyler almak için çıktığı, Bobby'nin de tek başına asansöre binip giriş katına indiği anlaşıldı. Hasta bakıcı markette kasa sırası bekler, kendi işiyle meşgul olurken birden camın ötesinde Bobby'yi tekerlekli iskemlesinde 2 eliyle hız yaparken görüvermişti. Kadın çocuğun peşine takıldığında da o hızını arttırmıştı. Yarım blok ötede tekerlekli sandalyeyi devirmiş, yere yuvarlanmış, tam zamanında direksiyon kıran bir kamyondan kıl payı kurtulmakla birlikte kafasını kaldırımın kenarına vurmuştu. Bu firar Bobby'ye 15 dikişe mal oldu. Bahanesi sıkılmış olmaktı. Oysa Jennifer cevabının çok daha basit olduğunu biliyordu. Kardeşi sadece özgürlüğü tatmak istemişti. Bobby bunu bir daha tekrarlamamaya söz verdiyse de bir ay sonra yeniden kaçtı ve 4 saat boyunca kayboldu. Polisler onu parkta oturur, kendi yaşıtı güzel kızların tekerlekli paten kaymalarını mutlulukla seyrederken bulacaktı. Hasta bakıcı işi bıraktı. Bobby kendine zarar verir veya ezilir ya da evden kaçarken yaralanırsa sorumlu olmak istemiyordu. Ayrılırken Bobby'nin zor biri olduğunu söyledi. Peki sence onun hayatı ne kadar zor diye sordu Jennifer hasta bakıcıya. Bazıları Bobby'nin nelere sahip olduğunu değil, sadece eksikliklerini görüyorlardı. Hasta bakıcıdan pek fazla hoşlanmamıştı ama gitmesine de üzülüyordu. Onun yerine başkasını bulduysa da yeni bir kaza yaşandı. Bobby evde bulduğu yarım şişe vodkayı içip sarhoş oldu. Kaçmaya çalışırken giriş merdivenlerinden düştü. İşleri daha da güçleştiren genç ve güzel bir Meksikalı olan hasta bakıcıya sarhoşlukla sulanmasıydı. Kız olanları sanki Bobby ona saldırmış gibi anlattı ama doğru değildi. Bobby bazen hareketsizliği yüzünden öfkelenirdi ama şiddet kullanamayacak kadar yumuşak yürekliydi. Jennifer neden gidip kızın memelerini sıkıştırdığını sorduğu zaman yüzü kıpkırmızı olmuş ve dektere "Elle nasıl geldiklerini görmek istedim" diye yazmıştı. Bu cevap Jennifer'ı sonradan güldürecekti ama kardeşinin kendi yaşındaki erkekler gibi istekleri, arzuları olduğunu unutmak çok kolay geliyordu. Ne de olsa karar belliydi. Hasta bakıcı ajansı yeni birini göndermeyi kabul etmedi. Zaten Coldwell'de Bobby'nin bakım evine dönmesinin daha uygun olacağını belirtmişti. Şimdi de Jennifer Bobby'nin deftere sarılıp öfkeyle bir şeyler yazmasını, sonra da defteri uzatmasını izliyordu. Belki de başını bağlama zamanı gelmiştir. Jennifer yazıyı okuyunca gülmek istedi. Bunu gerçekten istiyor olamazsın. Bobby kafasını arkaya attı ve aynı zamanda bir işaret yaptı. Kesinlikle evet. Sence bu bütün sorunlarımızı çözer mi? O zaman evde kalacağımı, bir aile kuracağımı ve sana yardım edeceğimi mi düşünüyorsun? Başını sallayarak verilen bir onay, Bobby'nin suratında bir tebessüm, baş parmağı ile işaret parmağını birleştirerek tamam işareti yaptı. Jennifer de gülümsedi. Bir bakayım, bir şeyler becerebilecek miyim? Başımı bağlamak konusunda değil, yeni bir hasta bakıcı bulmak için. Ama şimdilik Coldwell senin için olabilecek en iyi yer, anlaştık mı? Bobby kaşlarını çatınca Jennifer sordu. En iyi yer değil mi Bobby? Bobby kafasını şiddetle salladı. Jennifer Coldwell'ın Bobby'yi geri almasına izin verdiği günden beri aralarındaki ilişkinin bozulduğunun farkındaydı. Birbirleriyle geçmişte olduğundan çok daha sık tartışıyorlardı ve Jennifer'a sanki Bobby ona kırgınmış, ihanet ettiğini sanıyormuş gibi geliyordu. Ama ablasına sarılmaya yeltenmiyor. Ablasının sevgi gösterilerini de sıklıkla engellemeye çalışıyordu. Neden en iyi yer değil? Bobby bu kez öfkeli göründü ve cevabını büyük harflerle yazdı. Yalnızım. Jennifer kelimeyi okuyunca gözlerini kaldırdı ve kardeşinin göz pınarlarında yaş biriktiğini gördü. Gördüğü onu üzdü. Dahası durumu değiştirmek için elinden bir şey gelmediği için, en azından şimdilik bir şey gelmediği için acısı daha da yoğunlaştı. O da kendini yalnız hissediyordu. Onda olmayan ne varsa ona sahipmiş görünmesine rağmen tıpkı onunla aynı prangaya mahkum olduğunu göremiyor muydu Bobby? Her ikisinin de zindandan kurtulmalarının tek yolu olanlar hakkında konuşmaktı. Oysa Bobby bunu anlamış görünmüyordu. Eğildi. Yüzlerce açıdan umutsuz olduğunu düşünerek kardeşine sarılmak istedi ama Bobby belli ede ede kendisini çekince ıstırabı daha da arttı. Arkasında ayak sesleri duyup döndü. Leroy gelmişti. Rahatsız ettiğim için bağışla Jenny. Ama bir ziyaretçim var. Dışarıda koridorda Mark Ryan'ı görünce şaşırdı. Merhaba Jennifer. Bu ne sürpriz? Buraya bir uğrayıp Bobby'yi ziyaret etmek istedim. Leroy da burada olduğunuzu söyledi. Seni görünce çok sevinecek. Bir şeyin mi var? Benim mi? Yok, hayır. Jennifer Mark'ın ağzını ve gözlerinin çevresindeki gerginliği fark etmişti. Emin misin? Mark onu sikti. Bir iki önemsiz şey. Bana anlatmak istemez misin? Federal savcı sanki Nadia Fedov davasında azami cezayı isteyecek gibi. O daha çocuk Mark. Fikirlerini gerçekten değiştiremez misin? Denedim. Olmadı Jennifer. Sana olumlu bir cevap vermek isterdim ama durum bu. Jennifer birden öfkelendi. Gencecik bir kadın çocuğunun velayetini kaybediyor ve hayatının önemli bölümünü demir parmaklıklar arkasında geçiriyor. Ona bu suçu işleten herifler sadece 2,5 kilo eroin kaybetmekle kalıyor. Ve bu işi başka birine nasıl yaptıracaklarını düşünüyor. Yasaları ben koymuyorum Jennifer. Ben sadece görevimi yapıyorum. Bobby nasıl? İyi bir gününde değil. Sorun ne? Pek emin değilim ama nasıl olduysa bir zamanlar aramızdaki yakınlığı kaybettik. Neyse bu başka bir hikaye Mark. Sana bir gün anlatırım ama bugün değil. Tabii dedi Mark. Sanki kafasında başka bir şey varmış gibi rahatsızca başka tarafa baktı. Bir iki şey demiştin diye hatırlattı Jennifer. Ne? Aklında bir iki şey olduğunu söylemiştin. Mark'ın yüzü soldu. Güneşli bahçelere ve gölcüğe açılan kapıyı işaret edip dışarıda konuşsak dedi. Gölcüğe kadar yürüdüler. Mark suskundu. Banklardan birine oturduklarında Jennifer dedi, buraya sadece Bobby'yi ziyaret etmeye gelmedim. Ne demek istiyorsun? Ben aslında seni görmeye geldim. Cebinden bir zarf çıkardı. İçinden çektiği kağıdı Jennifer'a uzattı. Jennifer kağıdın Interpol'den gelme bir polis raporu olduğunu gördü. Alp dağlarında İtalya-İsviçre sınırının yakınlarındaki bir buzulda donmuş bir Amerikalı erkek cesedi bulunmuştu. Sonra adı okudu. Hala elinde kağıt okuduklarına inanamadan şaşkın bir sessizlik içinde öyle oturdu. Sarsılmıştı. Sonunda Mark'a dönüp bütün bunlar doğru mu diye sordu. Mark başını salladı. Bütün gün boyunca sana ulaşmaya çalıştım ama cebin kapalıydı. Bürondan öğleden sonrası için izin aldığını ancak nereye gittiğini bilmediklerini söylediler. O zaman belki burada olabileceğini düşündüm. Elini uzatıp genç kadına dokunmaya davrandı. Sonra sanki azarlanmaktan korkuyormuş gibi yarı yolda durdu. Üzgün görünüyorsun. Jennifer'ın yüzü solmuştu. Şu sırada ben üzülemeyecek kadar şaşkınım. Sonunda babamın cesedi gerçekten bulundu. Bulundu Jennifer. Bir dağcı cesedin yakınında pasaportunu bulmuş. Mark durakladı. Sonra sakince devam etti. Dediklerine göre buzullar cesedi iyi kurumuş ama uzunca bir zamandır oradaymış. Nasıl? Nasıl ölmüş? Bilmiyorum Jennifer. Raporda o konuda bir bilgi yok. Alp dağlarında ne arıyormuş? Onu da bilmiyorum. Jennifer ürperdi. Önce önlerindeki küçük göle, ardından yine Mark'a baktı. Bana haber vermen için seni kim gönderdi? Long Beach Polis Müdürlüğü'nden bir arkadaşım telefon edip haber verdi. Interpol'ün dedektif bölümüne gönderdiği raporun bir kopyasını görmüş. Sana benim haber vereceğimi söyledim. Bunu tanıdığın birisinden duymanın daha iyi olacağını düşündüm. Ama sana haberi doğrultmam için dedektiflik bölümünden birinin telefonunu verebilirim. Jennifer bir şaşkınlık, bir kaygı hissetti. Yüreğinin bir köşesinde babasının hayatta olduğu umudunu hep canlı tutmuştu. Oysa şimdi gerçeği öğrendikten sonra kafasında bir üzüntü fırtınası esiyordu. Cesedi görebilecek miyim? Mark başıyla evet işareti yaptı. Bana kalırsa resmen teşhis etmen gerekecek. Interpol'e sordum. Onlar da cesedin İtalya ile İsviçre arasındaki sınırın neredeyse tam üzerinde bulunduğunu söylediler. Soruşturmayı yürüten Verzo adlı bir kasabadaki Carabiniere karakolu. Konunun sorumlusu da Caruso adlı bir yüzbaşı. Oraya varmak için en iyi yolun İsviçre'ye uçmak, oradan da bir araba kiralayarak İtalya'ya geçmek olduğunu söylüyorlar. Bütün bunları bir iki günde tamamlayabilirsin. Jennifer arkasına dayandı. Mark, iyi misin? Diye sordu. Kafamda dönüp duran iki soru var. Hangi sorular? Nasıl oldu da babamın cesedi bir buzula vardı? Başından ne geçmiş olabilir? Mark kafasını salladı. Hayli tuhaf görünüyor ama bütün bildiklerimi sana anlattım. Belki bu Caruso denen yüzbaşı sana daha fazlasını söyler. Durakladı, saatine baktı. Dönmek zorundayım ama eğer sence bir sakıncası yoksa gitmeden önce Bobby'yi bir görmek isterim. Seni görmekten hep mutlu olmuştur Mark. Ama lütfen bunlardan söz etme. Şimdilik etme. Çok sarsılabilir. Mark başını salladı. Sen iyi olduğundan emin misin? İyi olacağım. Mark ayağa kalktı. Genç kadının yüzüne baktı. Ağzını açmadan önce uzun uzun bakmayı sürdürdü. Sana bir sır vereyim mi? Daha önce hiç söylemediğim bir şey söyleyeyim mi? Nedir? Biz çocukken penceremden senin yatak odan görünüyordu. Çoğu gece yatmadan önce tuvalet masasının başında oturuşunu izlerdim. Lamban yanar, sen de saçlarını fırçalardın. Mark belli belirsiz gülümsedi. Babam ölene kadar anneme aynı şeyi yaptı. Bir erkeğin karısına onu sevdiğini belli etmek için iki şey yapması gerektiğini söylerdi. Biri karısının saçlarını fırçalamak, diğeri dertlerini dinlemekmiş. Annemlerin evine koşarak geldiğin o akşam babam seni verandada bulduğunda belki beni daha yakından tanıyacağını ve daha yakın dost olacağımızı düşünmüştüm. Dertlerini dinleyeceğimi, sana elimden geldiğince yardım edeceğimi bana çok yardım ettin Mark. Zaten yakın dostumsun. Tabii. Oysa daha sonraları sen kendi kabuğuna çekilince uzunca bir süre birbirimizi göremedik. Uzunca bir süre kimseyi görmedim. Mark tereddüt etti. Benim sana tıpkı geçen gece olduğu gibi söylemek istediğim, eğer bir gün dayanacak bir omuz ya da seni dinleyecek birisine ihtiyacın olursa telefon etmekte sakın çekinme. Jennifer eve döndüğünde de kafası hala karmakarışıktı. Haberi baştan dinlemek ihtiyacını hissettiği, kesinlikle emin olmak istediği için Long Beach Polis Müdürlüğü'nün dedektiflik bölümüne telefon ettim. Mark'ın anlattıklarından kışkı duyduğu için değil, arabayla evine dönerken yolda öylesine derin bir şokun etkisindeydi ki O konuşmayı düşte yapıp yapmadığından emin bile değildi. Konuştuğu dedektif Mark'ın bütün anlattıklarını doğrulayıp onunla kısa zamanda resmen temasa geçileceğini bildirdi. Ondan sonra yaptığı ilk şey babasının fotoğraflarını bulmak oldu. Yatak odasındaki dolabın içinde eski ve büyük bir karton kutuda sakladığı albümdeki resimlere uzun uzun baktı. Paul March'ın fotoğrafı karga kanadı siyahlığındaki saçı, uzun boylu, güler yüzlü ve yakışıklı bir erkek resmiydi. Albümde Jennifer'in annesiyle, babasıyla ve Bobby ile çektirdiği, anne ve babasıyla birlikte çıktığı Avrupa tatilinden, Paris'ten, Londra'dan, Zürih'ten kalma fotoğraflar vardı. Karton kutunun dibinde babasının ona küçük bir kızken gönderdiği ve iple birbirine bağlanmış kartpostallar istiflenmişti. O kartpostalları hep değerli bir anı olarak saklamıştı. Şimdi onlara yeniden bakmanın acısını daha da derinleştireceğini biliyordu. Kutuyu yerine koyup gözyaşlarını engellemeye çalıştı.